Tekno Vadi. Merhaba sevgili dinleyiciler, Tekno Vadi'ye hoş geldiniz. Programını hazırlayan ve sunan ben Hakan Tuzcu. Murat Baran'la birlikte teknik yönetmenimiz Tolga Kök'ten hepinize mutlu bir gün diliyoruz. Yine dijital dünyanın gelişmelerini sizlerle paylaşacağız. Bunun yanı sıra teknolojinin inovasyon boyutunda ekosistemine ışık tutan her şeyi programımız içerisinde paylaşmaya gayret edeceğiz. Ve tabii ki yeni keşiflere uzatmak istiyoruz sizleri. Bugün için öncelikle dijital stres konuşacağız. Değerli bir akademisyenle ve ardından da yine müze ve sergilerde dijital teknoloji kullanımı konusunda çok değerli bir konuğumuz olacak. Merakla bekleyin birazdan. Teknovadi sosyal medya adreslerimiz Instagram, Twitter ve Threads, TSR Teknovadi. Bizi takip etmeyi unutmayın. Teknovadi Dijital Dünya. Sevgili dinleyicilerimiz, ilk konuğumuz Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Ahmet Fatih Öz Yılmaz. Hoş geldiniz Sayın Hocam yayınımıza.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim Hakan Bey.
Şimdi dijital stresi konuşacağız ama bunun tabii pek çok farklı özellikleri var. Bunları size soracağız. Evet. Öncelikle bu konuda yapılan bazı araştırmalar da var. Bu araştırmalarla başlayalım. Evet. Ardından sizin yorumladığınız kısımlarla devam edelim. Bu dijital stresle yapılan araştırmalarda ortaya çıkanlar nelerdir?
Şimdi eğer müsaade ederseniz önce tanımla başlarsak bütünlük açısından daha iyi olacaktır. Biz bu stresle birlikte ortaya çıkan kavramları ve neler yapılması gerektiğini de müsaadenizle ondan sonraki kısımda aktarmak isterim.
Buyurun.
Stres kavramından başlayacak olursak, Latince estrika sözcüğünden gelmekte olup 17. yüzyılda felaket, dert, musibet gibi baş edilemez gibi anlamlarda kullanılmış. Daha sonra bu kavram zorluk, baskı, kısıtlama, gerilim gibi anlamlarda da kullanıldığını görmekteyiz. Stresi şöyle tanımlayabiliriz. Kişinin dış çevresinden, yani dijital stresten önce bir stresin ne olduğunu tanımlarsak daha iyi anlaşılacaktır. Stres kişinin dış çevresinden veya kendinden kaynaklanan fiziksel veya psikolojik sebeplerden dolayı davranışsal, ruhsal, fiziksel değişimin vücut üzerindeki etkisiyle ilk olarak psikolojik, daha sonra fiziksel olarak görülmektedir. İş dijital boyuta geçtiği zamanlarda aslında 1980'li ve 90'lı yıllarda teknostres ismiyle bir kavram ortaya atılmış. Dijital streste ise yani dünyada teknolojiye, dijital platformlara ve internete giderek daha fazla bağımlı hale geliyoruz. Bunu toplum olarak da çok rahat görebiliyoruz. Gün geçtikçe bu bağımlılık artıyor. Dolayısıyla stresimiz de artıyor. Teknolojiye olan bu artan bağımlılık dijital stres olarak bilinen bir kavramın da hayatımıza girmesine neden oldu. Dediğim gibi 80'li ve 90'lı yıllarda bu teknostres olarak karşımıza çıkmıştı. Dijital stresin günümüzde terim kapsamında ergenlerde ve yetişkinlerdeki dijital etkileşimlerin yani etkileri kapsamlı bir şekilde incelenmektedir. Bununla ilgili bazı yayınlar yapılmaktadır. Türkiye'de bir bizim yayınımız var. Bir de bu konuda tıpta uzmanlıkla ilgili bir yayın var. Türkçeleştirilmiş 2023'ün Nisan ayında bir İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde bir hocamız bunu Türkçeleştirilmiş. Daha çok Türkiye'de dijital şiddet araştırılmış ama dijital stres çok fazla araştırılmamış. Yaklaşık yurt dışında da 17 civarında bununla ilgili bir kaynak taraması yaptık.
Ne güzel.
Günümüz iş dünyası açısından dijital strese bakıldığında, özellikle dijitalleşme yaşamın her alanında sürekli bir değişim ve yenilik meydana getirdiğinden, iş görenlerin ruh sağlığı açısından kötü noktaya gitmesine, yani strese yol açtığını tespit edilmiştir. Özellikle biliyorsunuz Almanya'da başlayan Endüstri 4.0 akıllı üretim dediğimiz, bu yakında 5.0'ı çıkacak ile birlikte teknolojinin ileri düzeyde kullanımı çalışma ortamını ve organizasyonları derinden etkilemektedir. Günümüzde dijitalleşme adı verilen işte bu bilgi ve iletişim tabanlı süreçler iş ve özel yaşamdan işte toplumsal ilişkilere, yine psikolojiden sosyolojiye, yaşam tarzından çalışma şekillerine kadar çok geniş bir alanda etkili olduğunu hissediyoruz. Yani nihai yararlanıcılar açısından pek çok avantajı var. Yani aslında işverenler açısından. Ancak buna karşın işgörenler açısından dijitalleşmenin yarattığı bazı sorunlar var. Bu konuda özellikle aşırı yüklenme, sürekli bağlantılı olma, iş yapış şekillerinin değişmesi, karmaşıklık ki özellikle yeni bir kavram var. Presenteizm. Yani kişinin fiziken işte olması ruhen ve beynen kafa yapısı olarak işte olmaması. İş yaşam arasındaki belirsizleşme gibi ortaya çıkan pek çok sorun dijital stres adı verilen bu duruma yol açtığını tespit edildiği görülmüştür.
Sayın hocam şimdi tabii araya gireceğim, bir örnek vereyim müsaade ederseniz. Tabii bu dijital stres dediğimiz şey aslında ya da teknolojik stres de ifade edilebilir. Öyle farklı bir şey ki insan hakikaten yaptığı mesleğinden bile uzaklaşabiliyor. Biz radyoculuk evet. anlamında ben biraz tabii eskiyim. Bu makaralı sistemden başlamıştık evet. biz. Makaralı sistemde evet. 10 kaplan gücünde olan bir teknisyen abim vardı. Şimdi rahmetli oldu sağ olsun. Cihat Demirceğen. Evet. Kendisini rahmetle anıyorum. İlk bu makaralı sistemde mucizeler yaratırken sonra evet. CD çalma modülleri geldi. Bakın çok küçük bir teknoloji yani. Band sisteminden CD çalara geçildi. Evet. Hiç unutmuyorum rahmetli abimin söylediğini. Orada alt tarafı 1, 2, 3 diye şarkı seçiyorsunuz. Yani başka bir şey yaptığınız yok. Dedi ki bu teknoloji beni aşar, ben emekli oluyorum dedi. Şimdi evet. bu stresi yaşamamak adına mesela çok basit öğrenebileceği bir şeyi göze evet. almadı. Ama daha sonra dijital emekli olduktan sonra dijital fotoğrafçılıkta çok büyük başarılar elde etti. Bir fotoğrafçılık falan yaptı. Dolayısıyla aslında insanlar başlangıçtaki o korkuları mı dijital strese sebep oluyor?
Hem o var hem de biraz sonra söyleyeceğimiz bir durum var. Yani teknoloji çok hızla geliştiği için dünyada baş döndüren bir hızla geliştiği için bizim insan gücü kaynağımız bu teknolojik hıza ayak uyduramıyor. Dolayısıyla da burada teknolojik ayak uyduramamadan dolayı dijital stres kavramıyla insanlar karşı karşıya kalıyor. Yani bunun ana teması aslında işverenler açısından verimin artması, işlerin daha hızlı yapılması açısından çok olumlu sonuçları var. Ancak bunun işgören açısından baktığınızda da tamamen olumsuz sonuçları olduğunu araştırmalarda zaten görebiliyoruz. Yani bunun mesela ben birazdan örnek vereceğim. Bir tıp fakültesi hastanesinde hastalarla ilgili bir araştırma yapılmış. Onu da birazdan örnek verirsem konu daha iyi anlaşılacaktır.
Evet. Buyurun verin bu örneği.
Devam edeyim. Dijital stres kavramını incelerken iki noktada ayrım yapmamız gerekiyor. İki faktör var. Birinci faktör dijital ortamlar olarak kabul edilen elektronik postalar, sosyal medya platformları, oyun arayüzleri ki gençlerimiz özellikle şu anda Z kuşağı bunu çok fazla kullanıyor. Kişiye yöneltilen mahremiyeti, ihlali, taciz, baskı, rahatsız etme gibi eylemlere gelişen şiddet ve buna bağlı olarak da ortaya çıkan strestir. İkinci faktöre geçtiğimiz zaman ise iş ve günlük yaşamda doğal bir araç olarak kullanılan dijital kanallardaki bilgiler, talimatlar, kurumsal WhatsApp mesajları, Telegram mesajları da bunun içine dahil edebiliriz. Talep gibi durumlarda meydana getirdiği kontrol ve takip edebilme zorluğuna biz dijital stres diyoruz. Mesela şöyle düşünebiliriz. Bir il fark etmez, Ankara'dan bahsedebiliriz. Ankara'daki bir il müdürünün bir de bağlı olduğu bakanlığın o ildeki kurumlardaki idarecilerin belli iletişim isim vermemizde herhalde bir sıkıntı yok. WhatsApp olur, Telegram olur, Bip olur, grupları var. Kişiler kendi işlerini yaparken bir de bu grupları takip etmek durumunda kalıyorlar. Dolayısıyla kişinin kendi işini yetiştirme çabası ve bu gruplardaki gelen talimatları uygulama noktasında ciddi şekilde stres yaşamasına, strese yol açıyor. Biz buna da dijital stres diyoruz. Dört tane temel burada durum var. Bilgi, özellikle bu FOMO, yani kelime anlamıyla günceli kaçırma, güncel kalmayı kaybetme. Biraz önce bahsetmiş olduğumuz teknisyen arkadaşımızla ilgili. Aslında bir nevi FOMO'ya en iyi örnek. Dijital dünyadaki gelişmelere uyumda ve takipte eksik kalma ismine biz FOMO diyoruz. Yine diğer bir maddemiz, diğer bir konuşabileceğimiz konu dijital kanallardaki talep ve akışlara yanıt verilmediğinde rahatsız edici sonuçlara maruz kalabiliyor insanlar. Bu da yine işi kaçırma ve tenkit yeme şeklinde sonuçlar doğurduğu için kişilerin bu noktada da biz dijital stresle karşı karşıya kaldığını söyleyebiliriz.
Bir burada, örnek vereceğim demiştiniz Sayın Hocam. O örneği evet, alıp şimdi toparlayalım.
Şuna geçtim. Daha bahsedeceğim konular çok fazla var Hasan Bey ama.
Var ama zamanımız çok kalmadı. Onun için örnekle birlikte toparlayalım lütfen.
Tamam. Biz bir tıp fakültesi hastanesinde 24 saat esasına göre randevu veriliyor ve yani isim vermemizde de bir bahis yok. Bunu işte Konya Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 24 saat esasına göre 7 kişi çalışıyor. Biz bunu tamamen dijital ederek, randevuya döndürerek bu 7 kişi başka alanlarda hizmet etmesini sağlayıp maliyetleri azaltıp işte randevu işlerini şeffaflaştırmasını hedeflemişler. İlk etapta %57'lik bir başarıya ulaşmışlar. Daha sonra %75'e ulaşmışlar. %75'te süreç tıkanmış. Yani %25'lik kesinlikle uygulamalarla randevu aldıramamışlar. Bunu bir ankete dönüştürmüş bir tane hocamız Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde. Şöyle sonuçlar almış. İnternetin olmaması bir etkenmiş. Yine aynı şekilde sistemin karmaşık gelmesi ve eski alışkanlıklar tamamen bu sonuçları doğurmuş. İlginç olan bir konu var. Burada karakol hastane mesajları, karakoldan gelen davalarla ilgili mesajlar insanları tedirgin ediyor ve kaygıya sevk ediyor. Dolayısıyla gelen randevu teyit telefonlarından rahatsız olma maddemiz var. Buna olumlu yanıt vermişler. Yine sürekli hastaneden SMS gelmesi şeklindeki bilgiyi de anket sonuçlarında çıkmış. Yani evet. Bu 125'lik kesimde bir dijital stres var. Dijital kaygı ve stresle ilgili bazı kavramlar var. FOMO, özellikle kaçınma korkusu. İnsanların hemen birkaç dakikada toparlayın vaktiniz varsa eğer.
Çok az vaktim kaldı. Şöyle yapalım. Tamam. Tabii bu pek çok kavram var. Bu kavramlar da çok önemli ama.
Evet.
Tabii teknoloji ve dijitalleşme bütün bunlar evet. Anladığımız kadarıyla kişilerin yaşlarına, alışkanlıklarına, eğitimlerine bağlı olarak kaygı ve stres yaratabiliyor. Bunu anladık. Çok teşekkür ediyorum ben size aktardıklarınız ve paylaştıklarınız için.
Son olarak Tarkan Bey şunları da söyleyeyim. Yani bahsedeceğim konuların sadece %20'sini bahsedebildim. Biz dijital stresle başa nasıl çıkabiliriz? Dinleyicilerimiz en azından bu mesajı da son
peki,
olarak vermiş olalım.
Peki bir iki cümle alayım ama çok fazla değil evet. Lütfen.
İş yerinde sınırlamalara gidilmesi gerekiyor. Özellikle mesai dışında şirket hatlarını kapatarak, WhatsApp gruplarını kapatarak, e-postalara bakmayarak yine daha fazla yüz yüze görüşme yapılması gerekiyor. Özellikle dijital olarak iletişim kurmaktan biraz daha uzak mesajları ve özellikle mailleri yüz yüze toplantılarda bahsetmek gerekiyor. Önemli diğer bu konu dijital detoks yapma. Yani bu kesinlikle aileye zaman ayırma, dışarıdaki aktivitelere daha fazla zaman ayırma. İş dışında kesinlikle telefonla, tabletle, dijital mecralarla uğraşmama anlamına geliyor. Son olarak uykudan önce teknoloji kullanmaktan kesinlikle kaçınmayı öneriyoruz. Yatmadan hemen önce teknoloji kullanma ruh halimizi etkileyebiliyor. Özellikle son dakika olumsuz bir gelişmeyle ilgili haber aldığımız zaman uykumuz kaçıyor. Bu da bize tıbbi açıdan uzun ve kısa vadede strese ve depresyona yol açıyor diyorum.
Çok teşekkür ediyorum.
Dijital stresiz günler diliyorum.
Sağ olun.
Fırsatı verdiğiniz için ben teşekkür ederim.
Sağ olun. Karamanoğlu MHP Üniversitesi öğretim görevlisi Ahmet Fatih Özyılmaz bize dijital stresi açıkladı. Teknovadi devam ediyor. Ve bir başka değerli konuğumuz stüdyomuzda sevgili dinleyicilerimiz Sayın Cenk Kabaş, Ardin Müze ve Sergi Teknolojileri kurucusu. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Çok teşekkürler Hakan Bey.
Şimdi sizinle müze ve sergilerde dijital teknolojinin kullanımını konuşacağız. Şuradan başlayalım isterseniz. Öncelikle tabii bu teknoloji Türkiye ve dünya açısından hemen bir kıyaslamayla başlayalım. Sizin de küresel bir şirketiniz olduğu için Türkiye'deki ve dünyadaki durum nedir? Bu sergi lansmanları, müze lansmanları tabii, dijital olarak.
Dünyada tabii dünyanın önemli ülkelerinde bu konular öncelikle ele alındı ve müzelerde bu teknolojiler kullanılmaya başlandı. Ve sonrasında bizim araştırmalarımız ve ziyaretlerimiz doğrultusunda biz bunları ülkemizde daha nitelikli, daha keyifli hale nasıl getirebiliriz? Bunların arayışına girdik. Yaklaşık 13 yıldan beri de bu camiada hizmet vermeye gayret gösteriyoruz. Ne ülkemiz güzel. Adına güzel işlere imza atmak istiyoruz. Sonrasında tabii ülke genelinde çoğu Avrupa ve Amerika'da olan başta önemli müzeler gibi müzelerin bir takım teknolojik hizmetlerine de imza attık. Şu anda karşılaştırdığımız zaman da Avrupa'da ve Amerika'da yer alan önemli müzelerle neredeyse eşdeğer noktada teknolojinin de olduğu çok keyifli müzeler ilgili kurumlar tarafından hayata geçiriliyor. Biz de onların içerisinde emeğimizi ortaya koyuyoruz.
Şimdi tabii biliyorsunuz bu yayın 200'ün üzerinde ülkede dinleniyor. Belki orada da sevgili dinleyenlerimiz hani bundan faydalanmak isterse. Öncelikle neyi nasıl yaptınız hakkında bize şöyle kısaca bir bilgi aktarır mısınız?
Tabii ki. Şöyle öncelikle sergilenecek olan eser veya tarihle ilgili fikirler ortaya çıkıyor. Ve biz teknolojiyle birlikte bu eserleri ve tarihi nasıl anlatabiliriz? Bunu bir proje haline getiriyoruz. Proje haline geldikten sonra tabii konunun uzmanlarıyla birlikte değerlendirdikten sonra halkımızın hizmetini açıyoruz. Ve tabii tarihi ve o tarihi eserleri daha nitelikli, daha heyecanlı öğrenmelerini sağlıyoruz.
Aslında burada bir vizyon var, bir senaryo var ve bu senaryo ile birlikte dijitalin ve teknolojinin kullanılmasıyla birlikte daha hareketli, daha canlı hale getirme versiyonu diyebilir miyiz?
Tabii ki kesinlikle. Yani şu anki yapay zekadan tutun artırılmış gerçeklik teknolojilerine kadar aklınıza gelebilecek şu an dünyada kullanılan bütün son teknolojiler müzelerimizde ve sergilerimizde kullanılıyor ve biz de bu noktada önde gelen işlere imza atıyoruz.
Evet tabii bütün bunlar için tabii yazılımlar var, farklı disiplinler arası ortaklıklar var anladığım kadarıyla. Ama en önemli şey burada bütün bu müze ve sergi teknolojilerinde kişilerin biraz da yaratıcılığı, kavramı, konsepti, ülkeyi anlama, ona uygun dünyaya nasıl aktarılabileceğine dair bir de tabii var olan ortam şartlar da önemli galiba değil mi?
Tabii ki ortam ve şartlar tabii ki çok önemli ama ülkemizde çok harika bir tarihi geçmiş var. Bizden önce yaşayan uygarlıklar bunları anlatmak inanılmaz keyifli hale dönüşüyor. Burada işte bahsettiğiniz gibi o teknolojilerimizi kullanıyoruz. Özellikle bizim için hedef kitle genç nesil ve çocuklar tarihimizi daha iyi, daha nitelikli öğrenebilmeleri ve yatkın oldukları o teknolojiyi müzelerde ve sergilerde gördükleri zaman eğitimlerini ve öğretimlerini daha da pekiştirerek ilerlemelerini sağlıyoruz.
Evet, bu sanal müze dediğimiz kavram için de galiba çalışmalarınız var mı yoksa o sizin için ayrı bir alan mı?
O aslında bize göre biraz ayrı bir alan. Bulunduğunuz herhangi bir noktadan müzeyi gezmekten ziyade biz müzeler için ve sergiler için, fiziki ortamlar için çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalarımızı ürünleştirdik ve yakın gelecekte adına şu an Müze 3.0 dediğimiz bir teknolojiyle, dijital marketing mantığıyla dünyanın herhangi bir ülkesindeki herhangi bir müzeye bu ürünlerimizi dijital ortamdan pazarlayacağız ve o ürünlerimizi yurt dışındaki müzelerle buluşturmayı planlıyoruz.
Biraz açıklar mısınız bu 3.0'ı?
Şimdi geliştirmiş olduğumuz artırılmış gerçeklik teknolojisiyle yapmış olduğumuz bazı projeler var. Bunlar interaktif tablo canlandırma olabilir, yapay zekayla geçmişten bir karakteri konuşturmak olabilir. Buna benzer talepleri aldığımız zaman bunları müşterimiz, yani yurt dışındaki herhangi bir müşteri bizi görmeden bunları satın alacak ve müzesinde uygulayabileceği bir şekle getiriyoruz şu anda.
Evet, şimdi tabii genelde bu tip teknolojiler hani yerinde görerek yapılıyordu. Eskiden mesela işte Hollanda'da bir mumya müzesi vardı mesela, çok değerli. Kapısında sıra olur. Herkes o mumyaları işte daha sonra bakıyoruz, başka yerlerde de görüyoruz. Giderek başka insanlar da kendi ülkelerinde bunu kullanıyorlar. Daha sonra farklı teknolojiler, canlandırmalar. Mesela ben çocukluğumdan hatırlıyorum. İşte MTA'nın içinde, Maden Tetkik Arama Kurumu'nun içerisinde bir doğa tarihi müzesi vardı. Canlandırmalar vardı orada. Ama camın arkasında duran kuklalar gibiydi. Ama işte İngiltere'deki British Museum'da 3 boyutlu nesneler üzerinden kurgulandı falan. Şimdi siz bütün bunlara yeni bir boyut getiriyorsunuz aslında, değil
evet.
mi? Nasıl? Evet. Biraz anlatır mısınız?
Şöyle ki bu yıl yapmış olduğumuz projelerden bahsedeyim dilerseniz, bir örnek vererek. Tarihi Cibali Karakolu'nu müze haline getirdik bu sene içerisinde. İçişleri Bakanlığı'yla, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile çalıştık bu proje kapsamında. Cibali Karakolu'nun geçmişe ait bulabileceğimiz en eski fotoğrafını sanat tarihçi hocalarımızla birlikte tespit ettikten sonra fotoğraf üzerinde manipülasyonla birlikte canlandırma yaptık. Ziyaretçiler kendi akıllı telefonlarıyla herhangi bir uygulama yüklemeden kamera marifetiyle ilgili fotoğrafa tuttuğu zaman Cibali Karakol'un önündeki bir günü yaklaşık bir dakika içerisinde hızlandırılmış bir şekilde görebiliyorlar. Veya bu bir savaş tarihini, milli mücadelemizi anlatan bir tablo olabilir. Bu tabloda tabloya yine aynı şekilde telefonunuzu, akıllı telefonunuzu kameraya tuttuğunuz anda tablo bir anda canlanmaya başlıyor ve aslında tabloda o ressamın, o sanatçının anlatmak istediği hikayeyi biz size animasyonla canlandırarak oradaki ziyaretçilerin beğenisine sunuyoruz açıkçası.
Hakikaten çok önemli. Tabii bütün bu teknolojiyi kullanma noktasında da dediğim gibi hani farklı disiplinler derken işte yapay zekadan faydalanıyorsunuz, diğer başka şeylerden faydalanıyorsunuz ama bunun da ucu biraz açık galiba. Yani kişiye mi bağlı, yatırımcıya mı bağlı, siz şirket olarak bunu düzenleyen yapıyı nasıl koordine ediyorsunuz?
Şöyle ki ilgili yani kamu kuruluşları olsun, özel müzeler olsun, talepler doğrultusunda uzun yıllardan beri birlikte çalışmış olmanın da getirmiş olduğu birbirini tanıyan iki yapı olduğu için beklentilere göre aslında hareket ediyoruz. Buradaki beklenti tabii ziyaretçi empatisi de çok önemli. Ziyaretçilerin beklentisi, ziyaretçinin eserle ilgili alabileceği hazzı, o empatiyi kurarak ona göre bu fikirleri ortaya koyarak o projeleri hayata geçiriyoruz.
Evet, hakikaten bu canlandırma, insanın aklında kalması, dokunabilme hissi, değil mi? Bütün bunlar da önemli galiba. Ses, dokunabilme hissi, bütün o duyulara ne kadar fazla hitap edebilirseniz o kadar başarılı bir ortam oluşturma, değil mi? Bunların hepsi var herhalde.
Tabii ki. Akılda kalan en önemli nitelik heyecan ve korku noktasında her şey aslında o anda akılda kaldığı için biz o heyecan tarafı, korkudan ziyade heyecan tarafıyla ilgileniyoruz. O eserin tanıtımını, o tarihin tanıtımını bu şekilde gördükleri zaman da biz açıkçası çok mutlu oluyoruz.
Peki özellikle de bu teknolojilerin hem müze ve sergi lansmanlarda ve nitelikli etkinliklerde gelişmesi anlamında. Hani son günlerde baktığımızda biliyorsunuz Cumhuriyetimizin 100. yıl için dronlarla yapılan müthiş bir gösteri vardı.
Evet.
Bu da mesela bir etkinlik aslında. Yine sizin alanınıza yakın bir etkinlik mi?
Şöyle tabii o da çok sıra dışı ve çok keyifli bir etkinlikti. O tabii ki bizim hani ihtisas alanımızın biraz dışında kalan bir konu. O kitlesel bir nokta. Biz müze ziyaretçisi noktasında daha küçük ölçekli kitleler noktasında daha heyecanlı, daha tarihi anlatan hikayeler ortaya koyuyoruz.
Ve özellikle kişileri, o müzeyi seyahat eden kişileri, gezen kişileri olayın içine çekmek, onlarla bütünleştirmek bu temelde galiba ilerliyorsunuz.
Kesinlikle, kesinlikle.
Son olarak eklemek istediğiniz birkaç cümle var mı?
Ya öncelikle TRT ailesine ve sizlere çok teşekkür ediyorum.
Rica ederim.
Bize bu anlatıma imkan verdiğiniz için. Onun haricinde diyecek bir şey yok tabii ki.
Efendim biz de size çok teşekkür ediyoruz. Hem programımıza verdiğiniz katkılardan dolayı hem de aktardıklarınız için. Başarılarınızın devamını diliyoruz ve daha ileri teknolojilerde yeniden buluşmak üzere diyelim.
Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Ardin Müze ve Sergi Teknolojileri kurucusu Cenk Kabaş'tı konuğumuz. Müze ve sergilerde dijital teknolojinin kullanımını konuştuk. Sizlere veda etme zamanımız geldi. Bir sonraki yayınımızda buluşuncaya dek programı hazırlayan ve sunan ben Hakan Tuzcu, Murat Baran'la birlikte. Teknik yönetmenimiz Tolga Kök'ten hepinize sağlık dolu günler diliyoruz. Hoşçakalın. Tekno Vadi. We'll be right back.